Ayrım 17, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 177, 46. Bölüm. Babamın insan Loudon Gölü'nden ta Meksika Körfezi'ne gider demesini hep hatırlarım. 2000 kilometreye yakın bir su yolu Tennessee Nehri boyunca Mississippi ve Louisiana'ya kadar döne kıvrıla gider. İnsanlar eskiden beri bu su yolunda özel tekneleriyle gidip gelir, bir de kolaylıkla kaybolacağınız bir sürü akarsu kolu ve kanal vardır. Jack'in ne tasarladığını bilmiyordum ama üzerinde bulunduğumuz toprak yolun sonu Loudon Gölü'ne varıyordu. Loudon kanalı Roosevelt döneminde inşa edilmiş dev bir yapıydı. Mississippi ve Körfez'e açılıyordu. Jack ayağını gaz pedalına basmış, Ranger hızla gidiyor, soğuk hava yanımızdan bir rüzgar gibi geçiyordu. Toprak yolun bazı bölümleri bozuktu. Derin izlere girip sarsıldığımızda Jack acı çekiyor, yine de Tanner'ın peşimizden gelmediğinden emin olmak için durmadan arkaya bakıyordu. Oysa Tanner'ın bizi izlemesi imkansızdı. Çiftlikte başka bir arazi aracı olmadığı gibi hiçbir arabanın süspansiyonu böylesine bozuk bir yolu çıkaramazdı. Tanner bir helikopter bulamadıkça Jack'in kaçmayı başaracağını düşünüyordum. Yüreğim sıkıştı. Daha 5 dakika önce Jack bana bir şey yapmadan çıkıp gitmek üzereydi. Oysa çatışmadan sonra her şey havadaydı. ''Bunu neden yapıyorsun?'' Cevap yok. Öne eğilip her iki eliyle direksiyona yaslanırken maskesinin arkasından omurdandı. Toprak yol biraz sonra göl kıyısındaki marinanın ve daha ilerideki dev barajın yakınında bitti. Barajın üzerinden trafiği yoğun bir köprü geçiyordu. Jack barajdaki yaya yoluna çıkan demir merdivenlere kadar hızlandı. Frene asılıp Ranger'dan indi. Bir çıkmaza girmiştik. Önümüzde otlarla kaplı sahilden başka hiçbir yere gitmeyen bozuk bir alan vardı. Merdivenden 100 kadar basamakla köprüye tırmanılıyordu. Uzak rıhtıma bağlanmış birkaç tekne gördüm. Savak kapakları açılmış gölün kükremesini, barajın öbür tarafından dökülen güçlü çağlayanın gümbürtüsünü duydum. Jack tabancasıyla işaret ederek basamaklara dedi. Birden gölün kenarına köprünün öbür ucundaki rıhtıma bir tekne bağlamış olabileceğini düşündüm. ''Lütfen Jack!'' Beni itti, önünden tırmanmaya başladım. Demir basamakları çıkarken homurdanarak çabalıyor, ben de her an yığılmasını bekliyordum. Ama nasıl olduysa devam edecek gücü buldu ve merdivenin tepesine ulaştık. Biz yürürken köprünün trafiği kükrüyordu. Köprünün ortasına vardığımızda sırada polis arabalarının tiz sirenlerini işittik. Jack donup kaldı. 150 metre kadar ileriden gitmekte olduğumuz yönden hızla iki şerif arabası geldi. Yine sirenler. Bu sefer arkamızda köprünün yakın ucunda bir şerif yardımcısı arabası belirdi. Arabalar frenlerini ciyaklatarak durdu. İnen üniformalı polisler köprüdeki bütün arabaları durdurdu. Uzaktan bir yerden gelen bir helikopter gürültüsü işittim. Son arabanın arka kapısından Tanner elinde tabancasıyla sendeleyerek çıktı. Arabanın öbür yanında Courtney'nin belirdiğini gördüm. Silahlıydı ve Tanner'a bir şeyler bağırırken beni işaret ediyordu. Courtney'nin takım arkadaşı Çavuş Stone ile Tanner'ın ciddi yüzlü yardımcısı da oradaydı. Tuzağa düşmüştük, kaçacak bir yer yoktu. Jack'in karşı kıyıda bir teknesi olsa bile artık ona ulaşması imkansızdı. İçinden bütün hayatı çekilmiş gibi ayakta durmakla zorlanıyordu. Bütün siren sesleri kesildi. Şimdi sadece barajın savaklarından fışkıran suyun gök gürültüsünü andırır gümbürtüsü duyuluyordu. Jack yalpalayarak yaya yolunun korkuluğuna yaslandı. Acı çekiyor gibiydi. Yardım etmek için elimi uzattığımda tabancasını sallayarak beni uzaklaştırdı. ''Polisi işe karıştırmak aptallıktı. Büyük bir aptallık. Sana zarar vermeye gelmemiştim.'' Sendeledi, sırtını korkuluğa dayadı, yarasından kan sızıyordu. ''Sen neden bahsediyorsun? Seni kurtarmaya gelmiştim, olacaklardan kurtarmak için.'' Sonra sol elini kaldırıp yüzündeki maskeyi koparır gibi çıkardı. 47. Bölüm. Bağırmak için ağzımı açtım ama sesim gırtlağımda tıkandı. Gördüğüm yüz şekilsizdi. Sol yanı doku renkli lateksten yapılma bir tür protezle kaplıydı. Boynunda korkunç yara izleri vardı. Adam bir zamanlar korkunç denecek gibi yaralanmış ya da yanmış olmalıydı. Jack'e benzemiyordu. Ya da Jack ise yaralardan tanınamaz hale gelmişti. Tam o sırada adamın sol eldiveninin bileğinin üzerine biraz da katlanmış olduğunu fark ettim. Dövmeyi, kırmızı siyah Amerikan kartalı tanıdım ve bütünüyle afalladım. ''Sen ve ailen yaşamak istiyorsanız beni dinlemen iyi olur.'' Kısık sesi acıdan yanıyordu. ''Dinlemezsen hepinizin öleceği kesin.'' Köprünün üzerinde şeriflerle birlikte yaklaşan Tanner'ın elinde bir megafon gördüm. Hemen yanında iki eliyle tabancasını kavramış Courtney yürüyordu. Adamın keskin gözlerinin içine baktım ama o gözler yüzüyor, odaklanmakla zorlanıyor gibiydi. Şokla birlikte şaşkınlığın pençesindeydim. Adamın elinin üstündeki Jack'in dövmesiydi. Aynı fiziğe, aynı kibirli yürüyüşe sahipti, dövmeye baktığımı gördü. ''Beni gerçekten Jack sandın değil mi?'' ''Evet, Jack hayatta tamam mı? Sapasağlam yaşıyor, iddiaya girebilirsin.'' Yüzüne baktım. ''Onunla tanışıklığımız çok eskiye dayanır. Jack doğuştan savaşçıdır ama kendine bir iyilik yapmalı ve onu unutmalısın.'' ''Bana bunları neden anlatıyorsun?'' Biçimini kaybetmiş yüzü korkunç görünüyordu. Protez maskenin ardında yatan iğrenç yaraları tahmin edebiliyordum. ''Bir iyiliği karşılıksız bırakmamak için diyelim. Karşında kimler var biliyor musun? Çok güçlü, çok umutsuz insanlar.'' Parmaklarını şaklatmaya çalıştı. Hareketi o kadar güçsüzdü ki belli belirsiz bir ses çıkardı. ''Onları kızdır. Senin ve sevdiğin herkesin hayatını söndürmek için ikinci kez düşünmezler bile. İşte böyle.'' Bütün vücuduyla sallandı. Kızıl damlalar ayaklarının etrafında yere sıçradı. ''Televizyonda haberleri izleyip pilottan başka ceset bulamadıklarını öğrendiğim zaman Jack'in paçayı kurtarmış olabileceğini düşündüm. Yılanların süründüğünden nasıl eminsem Jack'in de seninle temasa geçmek için saklandığı delikten çıkacağından emindim. Onun ölmediğini bildiğini anladığı an çıkacağı kesin. Benimle neden temas kursun?'' Arkasında Courtney Tanner ve silahlı polislerin metal basamakları tırmandıklarını, ikisinin tüfeklerini doğrulttuğunu gördüm. Sol omzumun üzerinden baktım. Öteki silahlı polisler karşı taraftaki kaldırımdan ilerliyordu. Her iki taraftan da sarılmıştık. ''Açıklayacak zaman yok ama kendine bir iyilik yap. Jack'ten olabildiğince uzak dur. Hayatta kalmış bile olsa hayalet kovalıyorsun.'' ''Nerede o?'' ''Hiçbir fikrim yok.'' ''Ya çocuklarım?'' ''Onlar hakkında da.'' ''Müştemilatta ne aradın?'' ''Ben oraya girmedim. Yanlış adama soruyorsun hanımefendi.'' ''Anlamıyorum. Bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyorum.'' ''Anlaman gerekmiyor zaten. Sen sadece benim dediklerime dikkat et. Jack'le yaşadığın eski hayat, o dönem bitti, kapandı artık. Elinde kalanlarla mutlu ol.'' Çağlayan gibi akan suya doğru yürüdü. En az 30 metre yüksekteydik ve barajın altındaki su çılgınca çalkalanıyordu. Atlas'a ölmesi işten bile olmazdı. Polislerle Courtney silahlarını doğrulttu. ''Beni neden gelip uyardın? Hem sen kimsin?'' ''Bunları da bilmen gerekmiyor.'' Megafondan Tanner'ın sesi yükseldi.
''Ajan Tanner konuşuyor. FBI, tabancayı yere bırak. Tabancayı şimdi yere bırak, kimse zarar görmesin.''
Adam söylenenleri aldırmadı. Demir korkuluğa tırmanarak tek eliyle tutundu. Tuhaf bir teslimiyetle bana baktı. Ve sonra bir yandan tabancasını tutarken, bir yandan da avcunun içini bana göstererek gerçekten gülümsedi.
''Doğrusu bunu görünce korkup akıllanırsın diye getirmiştim,'' dedi. ''Oysa şimdi bambaşka bir işe yarayacak. Elveda Kat.''
Tabancayı kaldırdı, namlusunu ağzına soktu, tetiği çekti. Kafatası parçalanırken arkaya doğru kaykıldı. Vücudu aşağıdaki baraj suyuna uçtu, çığlık attım. 48. Bölüm. Cesedi çıkarmaları 20 dakika sürdü. Çalkalanıp dönen suların içinde kaybolmuştu. Sonra polislerden biri cesedi barajın 100 metre kadar uzağında suyun üzerinde görüvermişti. İkisi koşup marinadan bir tekne almaya gitti. Courtney yanımda kaldı, elimi tutup sakinleştirmeye çalıştı.
''Derin soluk al, alıp ver, işte böyle tatlım, şu nabzı düşürelim.''
Sağlık ekibiyle itfaiye geldiğinde polisler teknede cesetle dönmüştü. Courtney ile birlikte cesedi 50 metre ötede kıyıya yatırmalarını izledik. Tanner'ın yanı başında diz çöküp ceplerini aradığını gördüm. Courtney yanına gitmeye davrandı.
Buradan ayrılma, hemen gelirim, tamam mı?
Başımı salladım, hala titriyordum. Bir şerif yardımcısı da gelip cesedi yokladı. Sonra da bir sağlık görevlisi üzerine kahverengi battaniye örttü. Tanner'la Courtney yanıma geldi.
Ölmüş dedi Tanner. Kafatasından bir parça uçurduğunda başka bir şey bekleyemezsiniz.
Kim diye?
Courtney başını hayır der gibi salladı. Üzerinden hiçbir şey çıkmadı.
Çok sarsılmış görünüyorsunuz dedi Tanner.
Titreyen ellerime baktım.
İnsan gözlerinin önünde beynine kurşun sıkan birine her gün rastlamıyor.
Evet, beni de çok etkiledi. Bize olanları en başından anlatabilecek durumda mısınız?
Courtney ile birlikte dinlediler. Tanner sanki söylediklerime bir anlam vermekle zorlanıyormuş gibi sulara baktı.
Acayip ve bu adamı daha önce hiç görmediğinizden eminsiniz öyle mi?
Hiç, ama konuşma tarzından sanki beni tanıyormuş gibiydi. Ben...
Courtney'e baktım. Ben onu Jack sandım, beni öldüreceğini düşündüm.
Tanner gözlerini battaniye örtmüş cesetten ayırmadan. Evet ama kendini öldürdü. Bana hiç de mantıklı gelmiyor. Yine de mutlaka bir nedeni olmalı.
Bu öğlen izlendiğim kanısındaydım dedim. Peşime koyu renkli bir dört çekerli metalik gri bir minibüs takıldı. Minibüsün tavanında antene benzer iki şeyde bir de uydu çanağı vardı. Bana bir çeşit iletişim aracı gibi geldi. Düş gücüm bana oyun oynamış olabilir tabii ama izlendiğimden eminim.
Bu dediğiniz neredeydi?
I-75 üzerinde.
Sizi ne kadar süre izlediler?
Söylemesi güç. İlk seferinde belki 20 dakika, ikincisinde ise en fazla birkaç dakika.
O saatte I-75'te ne arıyordunuz hanımefendi?
Yapılacak işlerim vardı.
Tanner Courtney'e baktı. Bir süre cevaplarımı düşünür göründüler. Sonra gözlerini gözlerime dikti.
O adama bir kez daha bakmanızı istiyor. Bu kadarı fazla mı olur?
Sağlık görevlileri eşyalarını almaya girişmişti. Tanner şerif yardımcılarından birine işaret edince battaniyeyi kaldırdı. Adamın yüzü garip bir şekilde çarpılmış, kurşun başının sağ yanından girdikten sonra protez tarafından çıkmış, lateks protezi yamultarak kafatasının bir tarafında çirkin bir boşluk bırakmıştı. Alnının sol tarafında çenesine kadar inen ürkütücü bir yara izi vardı.
Elimi ağzıma götürdüm. Aman tanrım!
Öğürmemek için çabaladım. Sudan çıktıktan sonra üzerinde neredeyse hiç kan yoktu ve elektronik hançeresi hala boynuna bağlı duruyordu. O boyunda örümcek ağını andırır derin yara izleri gördüm.
Çiftlikte sesini ilk duyduğum zaman kafayı yiyorum sandım. Bunu hiç tahmin etmemiştim dedi Tanner.
Kameralı telefonunu çıkardı, yerdeki cesede bakarken başını bir yana yatırdı.
40'ların ortasıyla sonu arası diyorum. Bir seferinde yüzü ve boynu çok ciddi yaralanmış. Yaraları ses tellerine de zarar vermiş.
Öne doğru eğildi ve değişik açılardan adamın yüzünün fotoğraflarını çekti. Courtney de kendi telefonuyla onu taklit etti. İşini bitirdiğinde adamın sol bileğine katlanmış eldiveninin altından görünen dövmeye baktığını gördü.
''Ne var?'' diye sordu Tanner.
''Jack. Jack'in de sol bileğinde bir kartal dövmesi vardı.''
''Dikkat çekici başka işaretleri var mıydı?''
''Sağ kolunda dirseğinin altında yara izleri.''
Tanner adamın sağ eldivenini çıkarıp ceketinin kolunu çekti. Derin yara izleri gördüm.
''Jack'in bu kadar çok izi olduğunu hatırlamıyorum. Bu çok daha ciddi görünüyor.''
Tanner dövmenin birkaç resmini daha çektikten sonra doğruldu, çenesini kaşıyarak. ''Ama kocanızın dövmesinin buna tıpatıp benzediğinden eminsiniz öyle mi?''
''Öyle görünüyor.
Ama bu adamın Jack olmadığı da kesin.''
''Kesin.''
Yeniden döndü ve önce dövmenin yakından iki resmini çekti, ardından da adamın yüzünü çeşitli açılardan aldı.
Kimliğinin dışında en önemli soru neden geldiği ve sizi neden uyarmak istediği.
Courtney niyeti neydi diye ekledi. Yüzünü neden sakladığını anlamak zor değil. Gelip kapını çalsa korkudan ödünü koparırdı. Öte yandan siyah maskede aynı tepkiyi uyandırırdı.
Bana öyle bakma. Ne düşüneceğimi bilemiyorum.
Tanner dik dik yüzüme baktı. Bu adamı daha önce hiç görmediğinizden kesinlikle eminsiniz değil mi Mrs. Kelly?
Yalan söylemek için bir nedenim yok Tanner.
Yalan söylediniz demedim ki.
Kalkarken dayanmak için elini uzatıp otlara bastırdı.
Bakalım parmak izleriyle fotoğraflardan neler çıkacak.
Tanner, bana kalırsa Cat'in eve gitmesi gerekiyor dedi Courtney. Oldukça sarsıldı.
Son bir şey Mrs. Kelly, müştemilat yağmalanmış gibiydi.
Öyle mi?
Bu konuda bildiğiniz bir şey var mı?
Yok, yıllar önce birileri girmişti. Biz de olduğu gibi bıraktık.
Orada birilerinin isteyebileceği bir şey var mı?
Hayır, yok, sadece elbiseler ve eski ıvır zıvır.
Şaşırmış görünmeye çalışıyor, gerçeği söyleyip söylememekte tereddüt ediyordum. Ya eve giren Jack ise? Onun için aptal rolü oynamaya karar verdim. Tanner hala titreyen ellerime baktı. Parmak izi arayabiliriz ama adam eldivenliydi. Onun için bir yere varamayız. Tabii eğer müştemilatı yağmalayan oysa.
Tamam mıyız Ajan Tanner?
Pek sayılmaz. İfadenizi dönüş yolunda alırız ama asıl kocanızın gizli hayatını konuşmamız gerekiyor.
Gizli hayatı mı?
Evet, çocuklarınızla birlikte ortadan kaybolduğu bir uçak kazası var. Ondan sonra durup dururken yabancının biri evinize çıka geliyor. Sonunda bir kurşunla kendi beynini dağıtıyor. Ama arada eğer kocanız ortaya çıkarsa hayatınızın tehlikede olacağını söyleyip sizi uyarıyor. Vazgeçmenizi, bir kocanızın ve çocuklarınızın olduğunu bile unutmanızı söylüyor. Size de biraz tuhaf gelmiyor mu?
Parmaklarımı dudaklarıma götürünce şaşkınlıktan titrediklerini hissettim. Tanner yüzüme bakmayı sürdürerek,
''Bir de o alüminyum çantanın içindekiler var.'' dedi. Sanki o çantanın içindekileri bilmemi bekliyormuş gibi. Gözleriyle yüzümdeki ifadeyi araştırarak durakladı.
''Ne vardı içinde?''
Önce Courtney'e baktı, sonra yine bana döndü. ''Oraya geleceğiz.'' dedi. ''En azından oldukça tuhaf.''
Ağzını büzdü, alt dudağı sarkınca parlak diş etleri ortaya çıktı.
''Mrs. Kelly, neredeyse 20 yıldır şu ya da bu şekilde yasanın uygulanması için çalışıyorum. Bütün bunlar bana evlendiğiniz adamın gizli bir hayatı olduğunu anlatmıyorsa başka neyin anlatacağını çok merak ediyorum.''
Gözlerini yüzümden hiç ayırmadan,
''Bana sorarsanız kocanız yıllar boyunca sizden çok büyük sırlar saklamış.'' dedi.
49. Bölüm. Bizim sokağa geldiğimizde kaldırımın kenarına park etmiş 5 şerif arabası gördüm. Göl kenarında babamın çiftliğinin kenarından uzanan bir yaya yolunun girişinden geçerken siyah bir Explorer'ın 2 şerif yardımcısının gözetimi altında bir çekiciye yerleştirilmek üzere kaldırıldığını fark ettim. Çok sayıda şerif yardımcısı evin çevresindeki ormanlık alanı arıyor, komşu çocukları bisikletlerini çıkarmış olan biteni görmek için boyunlarını uzatıyordu. Sağda solda haberciler geziniyor, 2 televizyon aracıyla bir sürü başka araba sokağı dolduruyordu. Courtney yanımda, Tanner de önde yolcu koltuğundaydı. Bebek yüzlü çavuş Stone'la ciddi ajan Braden de arkamızdaki arabada. Yaklaştığımızda Tanner, arkanıza yaslanın ve başınızı eğin Mrs. Kelly dedi. Neler olduğunu öğrenmem için kısa süre duracak, sonra da arkadaki özel yoldan sizin eve gideceğiz.
Çekicinin arkasında durduk ve Tanner indi. Gidip bir bakayım.
Courtney elimi okşadı. Benim de gitmem iyi olacak dedi. Toparlanmaya çalış tatlım, hemen dönmeye çalışacağım.
Teşekkürler Courtney.
Daha neler?
Bana sarıldı, sonra da Tanner'ın peşinden indi. Yan yana yürürlerken Courtney sanki fısıldaşıyormuş gibi başını Tanner'a doğru eğiyordu.
Kimseye görünmemek için koltukta iyice kaykıldım, sonra Dodge'un camlarının koyulaştırılmış olduğunu hatırlayıp buna gerek olmadığını düşündüm.
Sarı olay yeri bantları medyayı geride tutuyordu. Tanner şerif yardımcılarının yanına gidip siyah Explorer'ın çevresinde dolaştı. Arabayı çekiciye yüklemek için kaldırmalarından önce içine ve yük bölmesine baktı. Gazeteci ve televizyoncular beni fark edemeyecek kadar uzaktaydı, oturup beklemeye koyuldum. Kendimi düşünmekten alamadığım ve zihnimin içinde yankılanan Tanner'ın sözleriydi.
''Bana sorarsanız kocanız yıllar boyunca sizden çok büyük sırlar saklamış.''
Tanner'ın haklı olduğundan kesinlikle emindim. Ama nasıl sırlar? Saatime baktım. Jack saat 2'de telefon edecekti ve 1:36 geçiyordu. 24 dakika. Courtney ve Tanner saat 2'ye kadar gitmiş olur muydu? Gitmelerini sağlamam gerekiyordu. Jack'le konuştuğumdan kuşkulanmalarına bile izin veremezdim. İkisi birlikte gelip Dodge'a bindi.
Explorer'da ipucu falan bulmuşlar mı?
Courtney başını salladı.
Öyle göze batan bir şey yok ama teknisyenler hala üzerinde çalışıyor.
Tanner direksiyondaki şerif yardımcısının omzuna dokundu.
İlk sağdan sap.
Giderken Tanner uçağın pilotuna Felipe Hernandez'i araştırıyoruz dedi. Annesiyle babası ölmüş ama Florida'da Boca Raton'da oturan bir üvey kardeşi varmış. DNA karşılaştırması için kan örneği verecek.
Kardeşi bir işe yarayabilir mi?
Kazadan önceki yıllarda birbirlerini pek görmediklerini söylüyor ama teması da kesmemişler. Felipe'nin normal biri olduğunu, uçmaktan ve şirket uçağında çalışmaktan çok hoşlandığını söylemiş. Askerden ayrıldıktan sonra tam düşlediği işmiş. Hernandez'in sabıkası yok. Trafik cezası bile almamış. Saygın, düzgün biriymiş.
Uçak kaybolduğu zaman açılan soruşturmadan Hernandez'in dosyasını tekrar incelemeye aldık diye ekledi Courtney. Belki atlanmış bir şey buluruz diye. Üvey kardeşiyle de bir daha konuşacağız.
Çiftlik evinin ön kapısı açıktı, araba yolunda da beyaz bir minibüs duruyor. Üzerinde beyaz adli tıp tulumu ve ellerinde ameliyat eldivenleri olan bir adam minibüsten bir şeyler alıyordu. Televizyoncu ya da gazeteci görmedim. Ormandan geçen bu ağaçlıklı yoldan haberleri olmadığına iddiaya girebilirdim. Çevrede böylesi özel yollardan çok vardı ve çoğunun girişinde de girmek yasaktır yazılı levhalar bulunurdu. Bu taraflarda insanlar söylediklerinin arkasında durur. Yola girmek, vurulmak tehlikesini kabul etmek demektir. Özel hayat genel olarak saygı görür. Beyaz tulumlu bir başka teknisyen bahçemi arıyor, bir üçüncüsü de verandadaki işini bitirmiş eşyalarını topluyordu. Tanner ve Courtney adamlarla konuşmaya gitti. Sonra Courtney Tanner'ı teknisyenlerle hararetle sohbet eder bırakıp döndü ve beni eve soktu.
İyi misin?
Başımı salladım ama sersem demiştim. Saatime baktım. 13.42. Jack'in telefonuna kadar 18 dakikam vardı. Onun sesini duyduğuma hala inanamıyordum. Ellerim titriyordu, gırtlağım kurumuştu.
Tanner bir defter bulduğunuzu söyledi.
İçeride konuşalım, Cat. Çavuş Stone peşimizden eve girerken ajan Breeden dışarıda sivil bir Dodge polis arabasının başında kaldı.
17. ayrımın sonu. Sayfa 187.